Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Programımıza ben bir gerçekle başlamak istiyorum. Dünya hayatının insanlar için ne kadar geçici ve yalan olduğu ile ilgili. Esas gerçeğin ölümden sonra ahirette başlayacağı ile ilgili. Gerçekten hayatımızda hani dünyevi şeylere çok bağlandığımız zaman, çok tutulduğumuz zaman insanlarda bir huzursuzluk, bir mutsuzluk görüyoruz. Çünkü istedikleri şeyleri alamıyorlar, istedikleri şeylere kavuşamıyor gibi hissediyorlar. Çünkü ne aradıklarını bilmiyorlar, onun farkında değiller. Bu yüzden dolayı da ölüm gibi bir gerçeği görmemezlikten gelmeye çalışıyorlar. İşte konuşmazsak bizim başımıza o kadar geç gelir diye düşünüyorlar. Ya da işte ölümden bahsetmeyi tatsız bir konu olarak algılıyorlar. Ahiret hayatından bahsetmeyi. Oysa şu anda dünya hayatında baktığımız zaman da hani birkaç yıl, 10 yıl yaşayıp ondan sonra bakıyoruz hep o kişiler dünya hayatından son bulup ahirete doğru, yeni bir hayata doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi mesela biz bu programı anlatırken şu anda konuşurken mesela belki de bir saat sonra hayatını kaybedecek insanlar olacak. Ya da bu programın sonunu dahi getiremeyip hayatını kaybeden insanlar olacak. Bunlar da işte dünyamızdaki gerçek, yani ölüm çok gerçek bir olay. Yani dünyada baktığınız zaman da ölüm kadar gerçek bir olay daha yok. Çünkü gerçekten yani hayatımızın son bulduğu her şeyi, dünya hayatının daha doğrusu son bulduğu her şeyi biz burada bırakıyoruz. Yani işte evimizmiş, arabamızmış, servetimizmiş, malımızmış, mülkümüzmüş. Hiçbir şeyi biz ahirete götüremiyoruz. Her şey burada aynı şekilde kalıyor. Bizi koyuyorlar dört kolluya. Dört kolluyla o şekilde bizi defnediyorlar ve gidiyor. Yani dünyadaki bütün mal mülk burada kalıyor. Biz sevaplarımıza, günahlarımıza gidiyoruz. İşte insanlar da bunun biraz farkına varması gerekiyor bazı insanların. Hani ölmeyeceğim zannedip buraya sımsıkı böyle tutunup sanki hani kazık çakmaya çalışır gibi böyle dört kolla buraya sarıldığını görüyoruz. Hani oysa insanların ahirete doğru yönelmesi, oradası için çalışmalar da yapması gerekiyor. Tabii ki dünya hayatından kopuk yaşamayacağız. Sonuçta burası bir imtihan, imtihan hayatı, dünya hayatı bizim için. O yüzden hani buradan kopuk yaşamayacağız ama buraya da körü körüne bağlı bir şekilde yaşamayacağız. Hani her an ölebileceğimizi düşünerek yaşayacağız. Yani biz 50-60 yaşına kadar yaşayacağız diye bir garantimiz yok. Hani şu an bizim için söylüyorum mesela. Ya da 50-60 yaşındakinin bir bu kadar yaşayacak garantisi yok. Bir saat sonrasının garantisi yok. Evet. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hani bunun ne sırası var ne de bir yaşı var. Hayatımızı kaybetmemiz için. Hani hiçbir şekilde sıra ve yaş dinlemeden herkesin başına bugün gelebiliyor mesela. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Slaytımızda verirsek. Belki de bu satırlar hayatınızı yeniden düşünmeniz için ölümden önce size tanınmış son bir fırsat, son bir hatırlatma, son bir uyarıdır. Ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızda geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Gerçekten de hiç hani ölen bir insana herhalde sorsanız ki sen ölmeyi düşünüyor muydun diye. Yani çok böyle çok çok hasta olmayıp hani çok kötü durumda olan değil de normal mesela trafik kazasında hayatını kaybeden olabiliyor. Ya da başka bir şeyle bir anda hani kalbi durup hayatını kaybeden olabiliyor. Sorsanız hani bir saat sonra ya da bir dakika sonra hayatınızı kaybedecek misiniz diye. Hiç belki de o ana kadar aklından geçirmemiş oluyor. Onun için hiçbir çalışmada bulunmuyor. Hani ben öleceğim, acaba ölecek miyim diye. İşte insanlar da ölümle, etrafındaki insanlar bunu çok net fark ediyor bu sefer. Diyor ki aa diyor bak adamın diyor hiçbir şey yoktu. Ama öldü diyor mesela. Gitti yani diyor. Hani hiçbir şey yoktu diyor. Gayet iyiydi. Hani çok duyarız toplum arasında. Ya hiçbir şey yoktu. Çok sağlıklıydı. Hani görünürde hiçbir şey yoktu. Ama adam diyor hani öldü yani. Neden öldüğünü biz bile anlamadık diyor mesela. İşte evet. Bu da ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Yani bu beklenen ya da işte abi ben bu yaşta, herkes bu yaşta ölecek. İşte bu yaşa kadar bekleyeyim. Buradan sonra öleceğim zaten. Hani o yaşa yakın bir şekilde ben ibadetimi yapayım. O yaşıma yakın bir şekilde ben bir şeyleri yapayım diye. Dünya hayatını bırakayım, işte ahiret için bir şeyler yapayım diye. İnsanlar hep öyle bir aldanmaya düşüyorlar.
İnşallah. Hocamız söylemişti onu, Sayın Andan Oktar hocamız. İnşallah. Allah'ın sebepleri yaratması çok mucize demişti. Baktığınız zaman ölümde de değil mi? Kalp krizi, beyin kanaması, birçok sebepleri yaratıyor Allah. Ama samimi kalple bakıldığında sebeplere, Allah'ın sebeplere ihtiyaç duymadan insanın canını alabileceğini bir insan düşündüğünde karşısında meleği gördüğü an her an olabilir. Yani kafasında senaryo yazmasına gerek yok, işte ölüm senaryoları. Her an meleği görebilir. Evet. Onu çok samimi olarak tefekkür etmek, düşünmek lazım.
Onun her insanın bir kaderi var. Allah doğduğunda bu kaderi her insana yazıyor. Nerede, hangi saatte, hangi saniyede, nerede öleceğine kadar bütün detaylarını zaten her kişinin belli. Sadece Allah onlara vesile ediyor ki insanın şuuru, aklı, kalanların yerinde olsun diye. Trafik kazası bir vesile oluyor. Kalp krizi bir vesile oluyor. Veya herhangi bir deprem sonrasında ölmesi bir vesile oluyor. Bu tarzda insanlara bir vesile olarak canını alıyor Allah.
İnşallah. Zaten yani ölümün hani gerçek olduğunu her an yaşadığımız zaman zaten fark ediyoruz. Ve farkına varıyoruz. Sonuçta bize bu canı veren Allah ve bu canı alacak olan yine Allah aynı şekilde. Hani bunun bir vesilesiyle Önder Hocam da dediği gibi hani farklı farklı şekillerde insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Bunların sadece hani vesile olarak esasen Allah'ın hani canımızı Allah'ın verdiğini ve Allah'ın aldığını bilmemiz lazım. Hani bunu böyle bilmemiz gerekiyor.
Ya bütün insanlar yani geri sayaç makinesi gibi düşünelim. Her gün, her saniye bir geri geliyorsun. Bir dakika var, ona geri yani adım adım yaklaşıyorsun ona sen. Ölümüne yaklaşıyorsun ama haberdar değilsin. Tabii. Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra. Ama bu sayaç sen durduramıyorsun, devam ediyor. İleri doğru gitmeye başlıyor.
Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Hani belki bir saat zaman sayacında bir bazı insanın bir saati kaldı, bazısının 10 dakikası kaldı. Bir kısmın belki hani seneleri var. Bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Haberdar da değiliz. İşte tabii o da Allah'ın işte imtihanından bir tanesi zaten insanlara. Çünkü insan ne zaman öleceğini bilse bu sefer de farklı şekilde hareket ederdi. Bizim en büyük işte hani şu anda en büyük imtihanımızdan bir tanesi de ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hani bunu bilmediğimiz için de acaba bilmediğimiz halde biz gerekenleri üstümüze düşenleri yani Allah'ın emrettiklerini yerine getiriyor muyuz? Yapıyor muyuz? Önemli olan bu hani son zamanlarda bilsek hani o şekilde Allah bildiriyor olsaydı insanlara ölümün ne zaman olacağını. Belki de o zaman herkes son ölüme yaklaştığı anda Allah'a yakınlaşmak isteyecekti. İşte ibadetini o zaman yapmak isteyecekti ama bu bir zaman olmadığını göstermek için Allah insanlara hani hiçbir şekilde kimsenin sırasının ve zamanının olmadığını, her an herkesin başına gelebileceğini görüyoruz. Çünkü sürekli televizyonda izliyoruz, haberlerde bilmem. Her akşam kesin haber, akşam saatinde haberleri açtığımızda kesin bir ölüm haberi var muhakkak. Ya trafik kazasından, ya hain terör saldırısından, ya işte ne bileyim depremden, selden, felaketten, doğal afetten ya da bir manyağın cinayetinden mesela bunlara çok rastlıyoruz. Görüyoruz mesela sürekli her gün bize Allah da gösteriyor bunları. Bu haberleri yapan da çünkü Allah. Bize de bunları sürekli gösteriyor. Biz de bunları sürekli görüp daha çok işte iman edip Allah'a şükretmemiz gerekiyor inşallah. Allah bize zaten Kur'an'da da ölümün nasıl gerçekleştiğini bildirmiş zaten. Bu nedenle ölümün nasıl gerçekleştiğini, ölmekte olan bir insanın gerçekte neler yaşayıp neler hissettiğini ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Allah bize bazı ayetlerinde ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen fakat diğer insanlar tarafından gözlenemeyen olayların yaşandığını haber verir. Allah Vaka suresinde şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sınırım. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz. Vaka suresi 83 ve 85. ayetlerde. Allah bir başka ayette de bu gözlenemeyen olayların inkarcılar için bir zorluk anı olduğundan şöyle bahsetmektedir. Şeytandan Allah'a sınırım. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onların inkar içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. Müminlerin ölümü ise güzellikle olur. Şeytandan Allah'a sınırım. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında size selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl suresi 32. ayette. İşte bu ayetlerde Allah bizim ölüm hakkındaki çok önemli ve değişmez gerçekleri haber verir. Ölüm anında ölen kişinin yaşadıkları ile dışarıda onu izleyen kişilerin gördükleri şeyler çok farklıdır. Örneğin bir insan hayatı boyunca iflah olmamış azılı bir inkarcı olmasına karşın dışarıdan uyku sırasında rahat bir ölüme ölmüş gibi algılanabilir. Oysa o anda başka bir boyuta geçen ruh büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersine acı çektiği sanılan bir mümin ruhun Allah'ın ayette bildirdiği bedeninden melekler tarafından güzellikte ayrılır. Ölüm anında ruh bu dünyadaki insanların içinde yaşadıkları boyuttan ayrılırken geride cansız bedeni bırakır. Bu dünyadaki bedeni geride bırakır ve asıl hayatına doğru ilerler. Ancak geride kalan bedenin hikayesi de anlamlı ve önemlidir. Özellikle bu bedeni hayattayken gereğinden fazla değer veren insanlar için. Bu da gerçekten hani görüyoruz, yaşıyoruz da çok fazla. İşte diyor, işte Allah diyor acısız ölüm versin. Allah diyor işte hani canımızı alırken işte hani acı çekmeyelim. İşte rahat ölüm olsun. İşte yatağımdan hani yatakta öleyim hiç kalkmadan diye. Hani insanlar hep bu şekilde telkinlerde bulunuyorlar. O hani Allah ayetlerinde belirtiyor. Böyle bir şey yok. Hani biz orada acı çektiğini görsek de ruh zaten Allah ruhu almış oluyor mesela. Yani sadece beden kaldığı için geride beden acı çekiyormuş gibi gözüküyor ama oysa zaten o ruhu melekler çoktan almış. Sadece bedenin o şekilde insanlar tarafından gözükmesi, yoksa hani ölen bir insanın acı çekmesi ya da çekmemesi gibi bir durum yok. Zaten Allah ruhu alıp kendi katına alıyor. Hani geride kalan cansız bedende dünyada hani dünya hayatının koşulları gereği hani geçirdiği bir şeyden olabilir, rahatsızlık gereği olabilir. Hani vesilesi nedeniyle ya da geçirdiği bir kazadan dolayı acı çekiyor gibi gösteriliyor. Hani o şekilde beden o şekilde görünüyor. Fakat o çoktan zaten ruhu Allah katına alınmış oluyor şu an.
İnşallah. Bu tabii Ender hocamın anlattığı biyolojik ölüm. Yani o kısmı böyle. O ruh alınması yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah onu da anlatmış inananlara. Melekler vekil tayin edilen diyor ayette. Yani canını almaya vekil tayin edilen melekler geliyor. Eğer mümin, muttaki Allah yolunda cehd etmiş biri ise, Allah dostu, Allah sevgilisi ise o zaman yumuşakça çeker alırız diyor Cenab-ı Allah. Yani melekler çok saygılı, çok sevgi dolu oluyorlar o kişiye karşı ve hissettirmeden, hiç acı çektirmeden yumuşakça çeker alırız diyorlar. Ama eğer bu yapının yani bu tarzın, bu modelin tam tersinde biri ise, Kur'an-ı Kerim'e uymamışsa, Cenab-ı Allah'ı inkar etmişse, hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, hem ahir zamanda ve hem ikisi arasındaki mübarek Müslüman zatlara karşı çirkin bir tavır, edepsiz bir tavır, ahlaksız bir tavır içerisinde mücadele etmişse ve ömrünü böyle tamamlamışsa, o halde de yine o kişinin canını almak için vekil tayin edilen melekler gelip vura vura canını sökerek, acı içinde böyle kıvrandıra kıvrandıra, hocamız söylemişti, yani ömrü hayatında yemediği sopayı yiyecek demişti. Yani böyle çok ağır dayak yiyor. Yani kafa göz patlıyor böyle ama çok ağır. Yani dünyada onun modeli yok. Biz öyle bir şey bilmiyoruz yani, görmedik. Tabii dünyada Allah göstermesin, Allah esirgesin ama çok zordur. Hatta o can alınmasının Kur'an-ı Kerim'de bir fiille tarifi de var. O fiilin Türkçe manasına baktığımızda söküp alma diyor. Dikenli bir tel yumağının içindeki pamuk yumağını söküp almayla aynı. Yani nasıl ki biz onu rahatlıkla çekip alamayız, hep diken uçlarına takılır pamuk ve yırtılır, sökülerek çekilir. O tarif ediliyor bir yönüyle, fiilin bir manası da. Ruh da inanmayanların, Allah'ı inkar edenlerin, münafıkların, müşriklerin ruhunun da böyle acı içinde sökerek alınacağını buyuruyor Cenab-ı Allah. Tabii ki biz Ender'in anlattığı gibi bunu da görmüyoruz. Yani zahiren bunu görmez insan. Çünkü o zaman imtihan kalkmış olur. Adetullah'a uygun olmaz. Dünyada imtihan devam ettiği için, diğer insanlar için. Ama ölüm anını yaşayan insan için durum böyledir. Yani esas ölüm odur. Ender'in anlattığı gibi. Diğeri dünyada kalanların imtihanı gereği, işte yanarak ölen insan elbette ki bağıracaktır. İşte hızlı hareketler yapacaktır. Canı yanıyordur. Sebep sonuç şu ilişkisine göre uygun olsun diye. Öyle olur. Veya boğulan insan yardım talep eder. İşte el kol hareketleri yapar. Sudan çıkmaya çalışır. Boğulduğunu anlarız. Böyle olur ama bu dünyada yaşayan insanlar için geçerlidir. Fakat o kişi o anda onu yapmıyordur. Onun yaşadığı olaylar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın anlattığı gibidir inşallah.
Zaten bu ölüm gerçeği de işte insanlara hani inanmayan bir kısım insanlara ya da imanı hani zayıf olan insanlara şu şekilde ders olması gerekiyor. Demek ki ölünce bir kere sen kibirleniyorsan, işte ben çok güzelim, ben çok yakışıklıyım, işte ben çok iyiyim, benim fiziğim çok iyi, işte ben en iyiyim. Hani bakıyoruz, görüyoruz da bunun örneklerini dünya hayatında. Bu şekilde söylüyorsun ama bu cam bedenden alındığı zaman bu et parçası olarak kalıyor dünyada. Yani bakıyorsunuz bu beden, yani canla bedenimiz, ruhumuzla bedenimiz ayrıldığı anda bir et yığını. Hiçbir şekilde hareket etmeyen, hiçbir şekilde tepki vermeyen, hiçbir şekilde hani bulunduğu sabit yerden kimsenin kontrolü olmadan hareket edemeyen bir et parçası, et yığını olabiliyor. Demek ki bunun sahibi biz değiliz. Burada bunu anlıyoruz. Gerçekten hani bu gözle bakarsak, gerçekten kalben de hissederek, derin düşünerek bakarsak bunu bu şekilde görürüz. Çünkü bir baktığınız zaman da normal, hani artık et parçası çürümek üzere olan, çünkü hani belli bir artık hücrelerin ölmesi sonucunda vücut belli bir süre sonra çürümeye başlıyor. Hani bu şekilde olan bir bedene sahibiz biz. Yani hani hiçbir ruhumuz olmasa, hiçbir hareketi olmayan, hiçbir hissi olmayan, hiçbir şeyi olmayan bir bedene sahibiz. Bununla da kibirlenmek yanlış olur. Yani bu işte benim, ben çok iyiyim, en iyisi bende, her şeyin güzeli benim falan diye. Bu da işte kibirlenme, enaniyet de insanı yanlış yollara sevk eder. Çünkü senin değil ki zaten. Yani et parçası oluyorsun. Alıyorlar seni, koyuyorlar tabuta, tahta bir tabuta, götürüyorlar. Mezarlığa defnediyorlar. Senin değil yani. Hiçbir evet. Şey senin değil.
Şimdi biraz önce Serdar Hocam'ın verdiği örnek düşünüldüğünde aslında insanlar ölümü çok iyi biliyor. Bu tarifi bilmese de insanlar, Serdar Hocam'ın yaptığı tarifi bilmese de o tarifi aslında hissediyorlar. Çünkü Allah'ın bütün güce sahip olduğunu ve ölüm anında, çünkü şeytandan Allah sanırım, her nefis kendine basirettir diyor Cenab-ı Allah. Her nefis işlediği, değil mi? Suçu da bilir, vicdansızlığı da bilir, her türlü hali bilir. Dolayısıyla Allah canlarını, ölümün de bir hak olduğunu bilir. Allah canlarını alacağında acı içinde alacağını bilir. Bakın, ve tabii böyle bir durumda da ölümü istemiyorlar.
Evet.
Yani canları tatlı olmuş oluyor, değil mi? Yani Müslüman, mümin olanın zaten canı veren Allah olduğunu biliyor. Ruhun, Allah'ın ruhu olduğunu biliyor. Ve Allah'a tam bir teslimiyetle, teslim olarak yaşıyor. Bütün ömrünü Allah'a vakfediyor. İnşallah. Bakara suresinin 95. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onlar önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu, yani ölümü, hiçbir zaman kesin olarak dileyemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilendir. Bak, hiçbir zaman istemiyor ölümü. Mesela hep uzun yaşamak ister. Yani ölümün gelmesi ona çok korkutucu ve ürkütücü geliyor. İşte Serdar Hocam'ın yaptığı tarifi aslında kalben yaşıyor. Yani ruhunun öyle alınacağını biliyor. Çünkü bak Cenab-ı Allah ne diyor? Ellerinin önceden takdim ettiklerinden dolayı diyor. Nefsi bunu bilmez mi? Vicdanı bunu bilmez mi? Bilir inşallah.
İşte onun hani gerçek mümin insan zaten hani Allah diyor zaten her canlı ölümü tadacaktır diye. Ölümün ne kadar gerçek olduğunu Allah zaten bize ayetlerinde de bildiriyor. Peygamber Efendimiz hadislerinde de bildirmiş bize. Hani ölümün ne kadar gerçek olduğunu biliyoruz. Gerçek Müslüman, gerçek mümin de zaten bunun farkına varıp hani dünyaya böyle sanki kazık çakacakmış gibi tutunmakla değil de hani kaderini bilerek yaşayıp hani ne zaman öleceğini bilmeden ama hani her zaman Allah'a yakın olarak yaşamanın bilincinde olarak yaşar gerçek müminde. Bununla ilgili hatta şimdi slaytımızda da benzetmesi var. Yani o ölüm esnasının nasıl olduğuna dair ve nasıl bir akış izlediğine dair çok güzel bir tefekkür var. Bu andan itibaren de bedenimiz, yani ölüm anından itibaren de bedenimizle hiçbir ilişkiniz kalmayacak. Hayat boyu ben dediğiniz ve sahiplendiğiniz o beden sıradan bir et parçası haline gelecek. Ölümünüzle birlikte bedeninize başka insanlar taşımaya başlayacaklar. Bedeninizi alıp evin bir odasına, belki de bir morga koyacaklar. Ertesi gün gömme işlemleri başlayacak. Cansız bedeninizi alıp gasilhaneye götürecekler. Görevli bedeninizi soğuk suyla yıkayacak. Daha sonra bedeni beyaz bir bezle, kefenle saracaklar. Sonra da tahta tabuta koyup üstüne yeşil bir örtü örtecekler. Cenaze arabası gelecek, tabutu devralacak. Araba mezarlığa doğru ilerlerken yolda hayat devam edecek. Bazı insanlar cenaze geçiyor diye saygı gösterecek. Çoğu kendi işine bakacak. Sonra mezarlığa gelinecek. Tabut size sevenler ya da seviyor gibi görünenler tarafından ellerde taşınacak. Etrafta muhtemelen yine ağlayanlar, sızlananlar olacak. Sonra o kaçınılmaz yere mezara gelinecek. Üstünüzde sizin isminizin yazılı oldu. Bedeni tabuttan çıkarıp beyaz kefenle birlikte mezarın içine koyacaklar. Dualar okunacak ve sonra son iş yapılacak. Ellerine kürek alanlar beyaz kefenin içindeki bedenin üzerine toprak atmaya başlayacaklar. Biraz sonra işleri bitecek ve gidecekler. Mezarlık her zamanki gibi derin sessizliğine bürünecek. Gidenler kendi hayatlarına geri dönecekler. Ama gömülen bedeniniz için artık hayatın hiçbir anlamı kalmamış olacak. Beden için var olan tek şey artık yalnızca toprak olacak. Gerçekten iman etmeyen insanlar için cansız bedenin bu ibret verici hikayesi sıkıntı verici olacaktır. Çünkü onlar ölümü düşünmek istemezler ve ölüm düşüncesinden olabildiğince kaçarlar. Onlar kendilerini bedeninden ibaret sayar, dünyada da hırsla bağlanırlar. Ancak iman edenler bilir ki ölümden sonra ruhları bedenlerinden ayrılacak ve Allah'a kavuşacaklardır. Gerçekten de biz ölümü gördüğümüz zaman ya da yakın çevremizde bir ölüm olayı görüp duyduğumuz zaman insan bir böyle Allah resmen insanları bir silkeliyor, yani bir farkına varıyor. Belki adam o sırada böyle çok neşeli, çok şen şakrak, hani iyi falan, kakarik ikili deriz hani argo tabiriyle. O şekilde bir muhabbetteyken birden ölüm gerçeği geliyor. Ya yakınının, ya sevdiği bir insanın, ya sevdiği bir eşinin, dostunun. Birden kalıyor mesela, donuyor. Çünkü gerçeğe dönüyor. Yani dünyanın hani o lay lay lom dediğimiz döneminin gerçekten son bulduğunu görüyor. Yani farkına varıyor. Diyor ki ya diyor öldü yani diyor. Benim diyor dün konuştuğum, işte belki de bir saat önce görüştüğü bir insan bugün yok diyor yani mesela. Dünyada yok. Ben bunu diyor bugün yarın göremeyeceğim daha diyor. Demek ki bu gerçek. Hani bunu bilerek yaşarsak, insan bunu düşünerek yaşarsa daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu ve Allah'a daha yakın olarak yaşar inşallah.
Zaten ölmek kötü bir şey olarak mesela çoğu insanlar kötü bir şey olarak görüyor ama aslında ölüm daha çok Allah'a yaklaşmak, daha gerçek hayatta olmak demek. İstediğin en güzel şeylerin olduğu bir yer cennet maşallah, hayatı. Maşallah. Bütün şu an burada olan seni çeken her şey olabilir. Mesela en güzel ev diyorsun, araba diyorsun veya en güzel yiyecek diyorsun. Ama bunların hepsini Allah sana cennette daha güzelini, dünyada görmediğin bir şekilde sana sunacak. Bu da güzel bir hayata geçiş oluyor insanlar için. Peygamberlerinin olduğu bir hayata geçiyorsun. Sahabelerin olduğu bir hayata geçiyorsun. Bunların hepsi mükemmel bir insan için.
Maşallah. Maşallah. Ölüm kıyamet cehennem.net sayfası var. Hocamızın eserlerinden hazırlanarak yapılmış site. Burada da ölüm, kıyamet ve cehennemle ilgili konulardan detaylı bilgi edinebilirler kardeşlerimiz.
İnşallah.
Yani acayip şuur açıcı bir konu ölüm. Hani biz de sürekli bahsediyoruz hocamızın da vesilesiyle. Yani ölümü düşündüğü zaman, gerçekten bir insan tefekkür ettiği zaman aklı açılıyor direkt. Mesela ben şu konularda karar veremiyorum, bu konularda doğru karar veremiyorum diyor. Mesela çoğu insanın şeyi konusu odur. Mesela bunu yapsam acaba benim için iyi olacak mı? Şunu yapsam benim için iyi olacak mı? Türlü türlü metotlar deniyorlar işte. Farklı farklı şeyler yapıp o olayın, o işin, o kişinin böyle kendileri için hayırlı olup olmadığını sürekli olarak mesela düşünüyor insan. Yani bir işe girecek mesela, bu benim için hayırlı mı? İşte kimse, yani dillendirmek de istemiyorum da, acayip acayip yöntemler deniyorlar bunu yaparken. Yani bunların hiçbirine aslında gerek yok. Normal bir insan hani ölümü düşündüğü zaman zaten Allah'ın izniyle en doğru kararı verir. Yani her an ölebileceğini düşünsün bir insan. Mesela yarın ölebileceğini düşünsün. Yarın ölme ihtimali olduğunu düşünsün. Bakın o an düşündüğü her konuyla ilgili en doğru kararı verir. Yani hiç öyle farklı farklı kişilerde, yerlerde nasıl karar vereceğini düşünmesine gerek yok. Tabii. Zaten ayrıyetten de şöyle bir şey var. Kur'an'ı okuduğu zaman bir insana Allah doğruyu yanlıştan ayırt eden bir anlayış veririz. Yani Allah korkusunu arttırırsa bir insan eğer tabii Kur'an'ı okurken. Çünkü Kur'an'ı bildiği zaman, ayetleri bildiği zaman bir insan hangi konunun doğru, hangi konunun yanlış olduğunu da anlar hale geliyor. Allah ilham ediyor ona. Aynı zamanda müminler zaten beraber olduğu için işleri kendi aralarında şura ile, istişare iledir buyuruyor Allah ayette. Yani zaten hani müminler başka mümin kardeşlerine soruyor aynı zamanda bunu nasıl yapalım, nasıl edelim diye. İstişareden bereket çıkıyor ve oradan mesela hareket ediyor. Hadi tek başına oldu, karar veremiyor farz edelim. Tek başına olunca da zaten Allah korkusu olduğu için, sürekli ölümü düşündüğü için, Kur'an ayetlerini bildiği için zaten Allah ona doğruyu o an ilham ediyor. Yani normal aklı başında bir mümin olması yeterlidir bir insanın bunun olması için. Tabi insanlar böyle gerçekten hayatlarının böyle %90'ını kaplıyor. Şunu yapsam mı yapmasam mı, yapsam mı yapmasam mı, yaparsam başıma şey gelir mi, hayırlı olur mu, hayırsız olur mu? Bazısı diyor hayırlıysa olsun, bazısı diyor hayırlısıyla olsun. Yani böyle insanlar şeyde, bir kısım insanlar sürekli bir kararsızlık halinde. İşte bundan kurtulmanın yolu, çünkü çok büyük bir eziyettir bu yani bir insan için. Kurtulmanın yolu Kur'an'a tabi olmak, Allah korkusunu arttırmak. Biz burada ölümü anlatıyoruz mesela, sürekli ölümü düşünmek. O zaman insanın böyle şuuru tahmin edemeyeceği kadar açılıyor. Hı. Mesela dün bir doktor, bir hoca vardı. Onun bir anlatımı vardı. O da mesela yani normalde işte Kur'an'ı okuyan bir insanın psikolojisinden bahsediyor. Gerçekten bu genel bir şeydir. Mesela diyor Kur'an'ı okuyorum diyor. Yani defalarca okuduğum sureyi bir daha okuduğumda yeni bir şey fark ediyorum diyor.
Açılıyor çünkü daha.
Çünkü Allah sürekli açıyor ayetlerini. Mesela ben bu sureyi diyor 50 kere okumuşumdur diyor en azından. Ama diyor mesela 51. okuyuşumda yeni bir şey daha fark ediyorum diyor. Demek ki akıl biraz daha açılıyor. Kur'an okuyan herkes için bu geçerlidir zaten. Kime sorsanız düzenli olarak Kur'an'ı Türkçe olarak okuyan ve üzerinde düşünen, ayetler üzerinde tefekkür eden her kişi için geçerlidir bu. Mesela 30 kere de okusa yine bir dahaki okuyuşunda yeni bir şey fark ediyor. Sanki ilk kez okumuş gibi oluyor sureyi. Yani Kur'an çok büyük bir mucizedir yani bu açıdan. O yüzden hani okumayan kardeşlerimiz varsa, zaten okuyor çoğu da inşallah, okumayanlar varsa da hocamızın tavsiye ettiği meal Ali Ulaç meali, yani o anlaşılır ve güzel bir şekilde hazırlanmış. Mealden açıp mesela Kur'an'ı güzel bir şekilde oturup bir de bir düzen içinde okurlar buyuruyor Allah ayette. Düzen içerisinde her gün düzenli olarak kardeşlerimiz okusunlar. Okumayanlar varsa da onlar için söylüyorum. Bakacaklar ki, görecekler ki böyle hayatları çok değişmeye başlayacak. Yani olaylara bakışları değişecek, karar almaları değişecek. Ondan sonra yaşadıkları olaylara olan tepkileri değişecek. İçlerindeki o sıkıntılar gidecek. Allah'a tam teslim oldukları zaman zaten hepsi tamamen bitecek. Kadere teslim olduğu zaman hepsi tamamen bitecek. Dolayısıyla Kur'an'a tabi olmak, Allah'ı düşünmek, ölümü düşünmek insana haşa sıkıntı verecek bir şey değil. Tam tersi içini açacak, neşesini arttıracak bir konudur Allah'ın izniyle. Biz de her gün bunu anlatıyoruz. Allah'ın izniyle her günde kalbimiz tatmin oluyor. Elhamdülillah.
Bir de Cenab-ı Allah kurtuluşa ermekle değil mi? Müjdeliyor, söylüyor. Dolayısıyla Allah rızasının en fazlasını gözeterek yaşamayı insanların düşünmesi gerekiyor. Çünkü ölüm bir hak. Hak olduğunu Cenab-ı Allah Kur'an ayetlerinde bize bildiriyor. İnsan öldüğünde sonsuz bir ahiret hayatına başlayacak. Sonsuz ahiret hayatına da dünyada bir değil mi, imtihandan geliyor. Bir sınavdan geliyor. Dolayısıyla çok düşünmek, derin düşünmek ve Allah teslim olarak yaşamak insana hem manevi güzellik kazandırıyor, hem de gerçekten sevginin en güzelini, merhametin en güzelini yaşıyorsun. Cenab-ı Allah ayette şu şekilde buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Baktığımızda da zaten acizlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Yani eksikliklerle dolu.
Dolayısıyla kendimiz eksiğiz, evet, komple tabii, baktığınız ya, zaman.
Tabii her şey.
Yani Allah bizi aciz yaratmış. Ölüm gerçeğini zaten biraz da farkına varan insanlar, hani önceden farkına varmayıp gençliğinde işte diriyken, daha dinamikken, Allah işte mesela insanlara yaşlılığı vermiş. Hani yaşlılıkla ölenler oluyor dünyada. Bu şekilde de mesela insanlara bunu verdiği için insanlar, hani inanmayan insanlar bunun farkına varıyor. Diyor ki hani o zaman ben acizim diyor, ben yaşlandım diyor, güzeldim diyor, çirkinleştim diyor, işte diriydim, çöktüm diyor mesela. Allah da işte insanların aciz olduğunu, hani aciz olarak yaratıldığını gösteriyor insanlara. Bu yüzden işte ölümü ölümü sürekli düşünmek lazım, ahireti sürekli düşünmek lazım. Yani bunu düşündüğün zaman insanların hani bir kısım insanlar hani batıl inanç olarak işte ölümü düşünürsek başımıza gelir falan diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey kesinlikle yok. Yani ölümden bahsetmek, onun farkında olmak, ahirete gideceğimizi bilmek bunlar normal zaten gerçekten hani düşünüp hep sürekli hissetmemiz gereken şeyler. Yani bunu sadece etrafımızda bir ölüm durumu olduğu zaman değil de hani bunu sürekli düşünmemiz lazım. Mesela Akın Hocam az önce söyledi. Hani bir insanın amaçları olur mesela. İşte ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama o amacına ulaşamayabilirsin yani. Dersin ki işte yarın çok büyük bir iş görüşmem var. Kesin oldu diyorsun mesela. Kesin aldık işi falan. Ama bir gidiyorsun mesela. Yarına belki gidemeyeceksin oraya. Belki yarını da göremeyeceksin. O yüzden dünya hayatında hiçbir şeyi kesinlikle yapacağım, kesinlikle edeceğim değil de hani Allah rızası için işte inşallah, işte Allah... Allah dilediyse ya da hayırlısıysa diye demek her zaman insana daha çok hani hem kalbini açacaktır hem zihnini açacaktır. Daha mantıklı ve daha şuurlu hareket edecektir sadece.
İnşallah. Dünya hayatında pek çok eksikliği var. Allah her yerde acizimizi gösteriyor. Yani kendi vücudumuzda da gösteriyor. İşte göğe bakıyoruz yine acizliğimizi görüyoruz. Her an bir meteor düşebilir mesela üzerimize. Yere bakıyoruz yerde de gösteriyor Allah acizliğimizi. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Onu izleyip ondan sonra devam edelim. Üzerinde konuşalım inşallah.
Eğer dünyanın büyüklüğünü bir elma ile kıyaslarsak, üzerinde yaşadığımız yer katmanı bu elmanın kabuğu kadar olur. İşte üzerinde yaşadığımız katman bu kadar ince, zayıf ve güçsüzdür. Ve dışarıdan gelebilecek küçük bir darbe onu yırtabilir. Tehlikeler sadece gökyüzünde değil, aynı zamanda ayağımızın hemen altındadır. Üzerinde yaşadığımız ince yer kabuğunun hemen altında binlerce derece sıcaklıktaki magma tabakası vardır. Volkanik hareketler sonucunda magma zaman zaman yeryüzüne çıkar. Dünyamız gerçekte pamuk ipliğine bağlıdır. Nitekim kimi zaman ihtişamlı dağlar, yerin altından gelen bu volkanik basıncın etkisiyle patlar. İnsanoğlunun böyle bir felaket karşısında kaçmaktan başka şansı yoktur.
Sürekli hani videoda da gördük, sürekli bir doğal afet olabiliyor. Mesela volkanik patlama olabiliyor, deprem olabiliyor, sel olabiliyor. Hani bunları da çeşitlendirebiliyoruz. İşte Allah da insanlara bunu gösteriyor. Yani demek ki dünya hani geçici. Senin buna çok fazla tutunup bağlı kalıp körü körüne dünyaya tutunmaman gerekiyor. Çünkü dünyanın da bir sonu var. Allah onu da belirtmiş mesela kıyamet günü diye. Dünyanın da bir sonu olacak. Bunun da farkına varman lazım. Yani sen kazık çaksan bile dünyaya dünyanın bir kere sonu var zaten. Evet. Hani öyle bir şey yok ama olsa dahi dünyanın da bir hayat süresi var. Dünyanın da bir yaşam süresi var ve ondan sonra son bulacak. Demek ki dünyadaki yaşayan bütün canlılar hatta içinde yaşadığımız olduğumuz dünya dahi bir sonu var. Yani bir sonu gelecek. Bu son geleceğine göre bizim esas yani sonu olmayan bir hayatımız başlayacak. Bu hayatın bizim farkına varmamız, bunu bilerek bu şekilde yaşamamız lazım. Yani İnşallah. Dünya hayatı gerçekten de çok geçici. Bunu da görüyoruz.
Şimdi videonun başında gösterdi ya, dünyayı bir elmaya benzetecek olursak, yeryüzü yani bastığımız yer elma kabuğu inceliğinde. Şimdi bunu söylediğin zaman, ya bu kadar derin düşünme ya, kafayı yersin, delirirsin şeklinde değil mi? Bir mantık geliştiriyorlar. Olur mu ya, bilimsel olarak gerçek olan bu. asıl düşünmen gereken bu. Yani bastığın yere, ya insan tanımaz mı nereye bastığını, değil mi? Ne kadar incelikte olduğunu insan bilmez mi? Allah'ın gücü ve kudretini biz görüyoruz orada. Kendilerince bir iyilik ortaya atıyorlar. Mesela iyiliği kendi vicdanınca belirliyor. Şunlar iyiliktir, bunlar iyiliktir. Kur'an ahlakında Allah nasıl iyi olmamız gerektiğini, dünya hayatında Allah'ın rızasını nasıl gözetmemiz gerektiğini bildiriyor. Bu geçici dünya hayatında, değil mi? Ayette okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. Müttaki olanlar da bunlardır diyor Cenab-ı Allah. Bakın başka bir ayette de o kafalarına göre iyilik çıkartan insanlar için şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar çalışmışlardır fakat boşa yorulmuşlardır diyor Cenab-ı Allah. Kur'an ahlakında Allah'ın rızasının en fazlasını gözetmemiz, yani nasıl gözetmemiz gerektiğini Cenab-ı Allah bize detaylarıyla söylüyor. Bakın detaylarıyla, hiçbir eksik olmadan, apaçık ve anlaşılır şekilde. O yüzden kimse delirmez, derin düşünürse, Allah derin düşünmekten bahsediyor inşallah.
Derin düşünmeyenler deliriyor.
Evet, derin düşünmeyen deliriyor. Yüzeysel bakıyor olaylara. Yüzeysel baktığı için ferasetsiz oluyor, karar veremiyor. Çünkü Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvenmeyince de yaptığı her işte Allah ona o hayırsızlığı göstermiş oluyor inşallah.
İnşallah. Ya yerin altı diyoruz kaynıyor yani. Yerin altı bildiğimiz şu an bastığımız toprağın altı kaynıyor yani. Yüksek bir sıcaklıkta. Hani bizim düşündüğümüz zaman da hani böyle normal hava sıcaklığı gibi değil. Bir kaynama olarak, bir volkan gibi düşünelim. Daha fazla kaynadığını düşünün. Biz bunun üstünde duruyoruz mesela. Gökyüzüne baktığımız zaman atmosfer olmasa uzayda bir sürü hareketlilik oluyor, bir sürü şey oluyor. Allah bizi bir koruma altına almış dünyada mesela. Hem yerden hem gökten şeklinde. Bu da insanlara gerçekten düşünmeleri için, gerçekten insanların bazı şeylerin, bazı gerçeklerin farkına varması için güzel sebepler, güzel görüntüler. Allah da işte hani insanlara ölümü vermiş ki acizliğini daha net görebilsin diye.
Tabii maşallah.
O yüzden hani bunu bilerek bu şekilde yaşarsak daha iyi bir şekilde, hani daha derin düşerek, daha kalben hissederek ve Allah'a takva ederek bu şekilde daha güzel yaşarız inşallah. Hani daha sıkıntısız, şöyle, daha gururla, daha rahat.
Zaten çok saçma oluyor ya. Düşünsenize, sabahın 8'inde kalkıyor böyle birisi. İşte sabah akşam uğraşıyor, sağdan sola koşturuyor, ediyor. Ondan sonra akşama kadar böyle yani acayip yoruluyor, bitiyor. Ondan sonra bunu ne için yapıyorsun? İşte şöyle bir amacım var, onu elde etmek için yapıyorum diyor. İşte şuradan şuraya terfi edersem diyor, tamam diyor. O zaman bitti konu diyor benim için. Artık benim için hayat mükemmel bir hale gelecek diyor. Terfi edeceği gün, terfi almaya giderken trafik kazasında hayatını kaybediyor. Mesela üniversiteye hazırlanıyor. Hatta o gerçek olay var mesela bununla ilgili. Yaşanmış. Üniversiteye hazırlanıyor senelerce, okul birincisi. Üniversite sınavına giderken trafik kazası geçiriyor mesela. Hayatını kaybediyor. Yani bütün hayatını üniversite sınavı üzerine kurmuş. Mesela bilmiyoruz tabii Allah kulluk görevlerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu ama getirmediğini farz edersek eğer bir kişinin üniversite sınavına giderken hayatını kaybediyor ve sonsuz ahirette hesap verirken buluyor kendini. Düşünsenize, yani çok acayip mantıksız bir durum değil mi? Yani tüm hayatını bir şeye adıyor ve o adadığı şey zaten ölümle bitecek ve her an bitebilir. Mesela bir odadasınız. Oda içerisinde kapı her an açılıp dışarı gel denilebilir. Siz ama böyle odaya o kadar detaylı şeyler yapıyorsunuz ki, ya şu işte şu duvara şurasına şöyle mi yapsam acaba? İşte yatak da burada olmadı ya, onun yerini mi değiştirsem? Ondan sonra şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye böyle oda içerisinde sanki sonsuza kadar o odada kalacakmış gibi. Mesela odayı düzenlemeye çalışıyorsunuz. Orada halbuki size bir görev verilmiş. Ya onu sonra da yapsam olur. Bir ilk başta bir odayı düzelteyim de ondan sonra her an kapı açılabilir. Yani her an kapı açılıp hadi dışarı tamam. denilebilir. Yani hiç bilmiyorsun ne zaman açılacağını kapının. Tamam. Ya işte duvarı şöyle mi boyasam acaba? Yerdeki halı şurada iyi durmadı falan. Orada mesela çok önemli bir görev verilmiş sana. Onu yapmıyorsun odayı içerisinde. Başka şeylerle uğraşıyor işte. Vazoyu da olmadı şuraya alayım, buradan buraya alayım falan. Süper gereksiz işlerle meşgul oluyor mesela. Birden kapı bir açılıyor, hadi gel deniliyor. Onlar da yarıda kalıyor. Verilen göreve hiç başlamamış daha zaten. Öyle duruyor masanın üzerinde. Böyle akılsızca bir tavır olmuş oluyor. Evet. Yani dünya hayatına dalıp ahireti unutmak, Allah'ı unutmak böyle akılsızca bir tavır olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bunu yapmayacağız Allah'ın izniyle. Evet. Görüyoruz da net bir şekilde. Hani Evren Hocam'ın dediği gibi hani derin düşünme diyor mesela. Derin düşünmezsen bu ahmaklık içinde geçiriyorsun işte evet. hayatını. Derin düşün ki aklın açılsın. Allah yoluna gir. Kur'an'a tabi ol, Allah'a tabi ol, teslim ol, kadere teslim ol. O şekilde güzel bir hayat geçir zaten.
Tabii, bir de diyor. Söylediğin çok önemli. Müminlerde zaten herhangi bir iş onları alıkoymuyor. Allah da bunu ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Bak hiçbir şey onları alıkoyamıyor. Yani gerçekten Allah'a teslim olmuş kulları yani ne iş, ne ticaret, ne alışveriş ya hiçbir şey. Dünya hayatının geçici olan hiçbir şeyi onları alıkoyamıyor. İnşallah. İnşallah. Onun için derin düşünmek önemli Allah'ın izniyle.
Ya o yüzden de farkına varmak gerekiyor. İşte bu şekilde de insanlar hani inanmayan bir kısım insanlar da ölümü gördüğü zaman da Allah hani onlara da onu vesile kılıyor. Ölümü gördüğü zaman da artık daha farklı inanmaya, daha farklı bakmaya başlıyor. Çünkü Allah ayetlerinde de çok fazla bildirmiş ölüm gerçeğini. Yani baktığımız zaman zaten çok fazla görebiliyoruz bununla ilgili. Allah'ın hani ölümün nasıl olacağını, nasıl gerçekleşeceğini, işte meleklerin canımızı nasıl alacağını, ruhumuzu nasıl alacağını. Allah zaten bunları bizlere bildirmiş. İşte hani buraya sımsıkı bağlanmamamız gerektiğini, ayetlerinde bunları da söylüyor. Bunun farkında ve bunun bilincinde olarak yaşamak, hani ölümün de hayatın bir gerçeği olduğunu, esas gerçeğin ölümden sonra başladığını, hani hayatımızın esas olarak yani sonsuz hayatımızın esas olarak ölümden sonra başladığını bilincinde yaşarsak ve her an ölebileceğimizi düşünerek yaşarsak, tek bir dakika sonramızın garantisi olmadığını düşünerek, o zaman insanlar dünyaya daha farklı bakmaya başlar ve bazı şeylerin farkına daha çok varırlar inşallah.
İnşallah.
Daha iyi ve daha sağlıklı düşünceler ortaya çıkar. İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Allah bize zaten varlığını, bütün dünyayı, bütün evreni, bütün canlıları, her şeyin Allah'ın yarattığını delilleriyle bize gösteriyor inşallah. Bunu da iman hakikatlerinde görüyoruz, Kur'an mucizelerinde görüyoruz. Bir Kur'an mucizemiz var. Gerçekten de insanların Allah'ın nasıl her şeyi oranla ve kontrolü altında yarattığını gösteren bir Kur'an mucizesi bu da. Onu isterseniz biraz bakalım, inceleyelim.
Kur'an mucizesi çok yani insanların imanına daha çok yaklaştırıyor. Çünkü Allah'ın mükemmelliyetinden bahsediliyor sürekli Kur'an'da da. Bununla ilgili Kur'an mucizemiz var. Kur'an'daki mucizeler yağmurdaki ölçü. Yağmurdaki ölçümüz bile Allah Kur'an'da bildirmiş her seneki oranına. Bununla ilgili detaylı anlatalım. Kur'an'da yağmurun belli bir ölçüyle indirildiği bildirilir. Şeytandan Allah'a sınırım. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de. Onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkartılacaksınız. Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre yeryüzünde bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak. Ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusudur. Yağmur damlası ne kadar büyük olursa olsun, yeryüzüne düşme hızları belli bir limitin üzerine çıkmaz. Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lehmann çalışmaları sonucunda yağmur damlalarının çapları genişledikçe düşme hızlarının arttığını tespit etmiştir. Ancak düşme hızındaki bu artış, yağmur damlasının çapı 4.5 milimetre olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük yağmur damlalarında ise düşme hızları saniyede 80 metreyi geçmemektedir. Bunun sebebi damlaların düşerken aldıkları şekildir. Yağmur damlalarının bu özel şekli atmosferin sürtünme etkisini artırır ve damlaların belli bir hız limiti aşmaları önlenir. Evet, Kur'an'da Allah bildirmiş yağmurun her seneki aynı oranında yağacağını. Her sene de doğal olarak aynı oranda yağıyor. 2007-2008'deyken insanlarda bir şey, kuraklık olacak. İşte hayat bitti, küreselleşme var. Isınma. İşte küresel ısınma olacak, hayat duracak, insanlar susuz kalacak, su kavgaları olacak dünya çapında. Bunun gibi bir sürü saçmalıklar uydurdular. Ama hocamız çok şükür böyle bir şey olmayacağını, yağmurların tekrar düzelip aynı oranda yağacağını belirtmişti. Ve bu şekilde de devam ediyor aynı şekilde inşallah.
Ya bu da çok mucizevi gerçekten. Yağmur her sene, mesela yazın çok sıcak geçen dönemler oluyor mesela. Diyoruz ki hani çok hiç yağmur yağmadığı dönemler oluyor mesela yazın. Bazen de mesela yazın yağışların bol olduğu zamanlar oluyor. Bu dengeleniyor yıl içinde. Her sene aynı oranda düşüyor. Allah işte bu da Kur'an mucizelerinden bir tanesi. Hiç değişmiyor yani yaz kış ortalama olarak alınıyor bu çünkü. Aynı oranda dünyaya yağmur düşüyor mesela, su düşüyor. Çünkü insanın 1/3'ü su, dünyanın 1/3'ü su. Yani insanların çok fazla suya ihtiyacı olduğu için Allah'tan insanı gerçekten çok böyle lüks, çok böyle ihtiyaca göre güzel şekilde yarattığı için de onu oranla da mesela yağmuru bu şekilde dünyaya çok düşürüp insan hayatının hani hiçbir şekilde aksama olmadan hayatını devam ettirsin diye dünyadaki canlılar bu şekilde her sene aynı oranda düşüyor. Bu da çok mucizevi. İşte bu Kur'an mucizeleri gerçekten bizlere Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Ve insanların baktığımız zaman da iman etmeyenlerin iman etmesine vesile oluyor. İman edenlerin de imanını artmasına vesile oluyor. Kur'an mucizeleri çünkü yani sürekli her an ve an Kur'an mucizesiyle karşılaşıyoruz. Baktığımız her yerde her şeyde bir Kur'an mucizesi görüyoruz. Demek ki bu dünyayı yaratan, bu evreni yaratan, bu canlıları, bu dünyada gördüğümüz her şeyi, uzayda gördüğümüz her şeyi yaratan Allah ve kontrolü altında tutuyor. Bunu da bize zaten ayetlerinde bildiriyor. Böylece biz Allah'ın gerçekten de hani bunlar da Allah'ın gerçekten yarattığının delilleri. Hani bunlar olmasa da biz inanırdık tabii ki ama Allah işte bunları da bizlere ispat olarak, delil olarak sunuyor. Bizler de bunu bu şekilde daha iyi bir şekilde kavrayıp anlayacağız.
Seneler geçtikçe bizler daha çok iyi kavrayabiliyoruz. Çünkü bilim daha çok gelişiyor. Özellikle 1980'den sonra bilim inanılmaz gelişti ülkemizde. O yüzden de insanlara daha çok imanın artmasına vesile oldu.
İnşallah. İşte bu da ahir zamanın belirtisi zaten. Allah peygamberimiz hadislerinde de söylüyor. Ahir zamanında bilim ve teknolojinin çok gelişeceği. Bunun zamanda olduğumuz için de şu anda mesela bazı bilinmeyen gerçekler şu anda açığa çıkıyor. Mesela bilimin daha yeni çözdüğü olaylar oluyor. İnsan organizmasında olsun, ne bileyim dünyadaki işte diğer olaylarla ilgili olsun. Güneşin hareketi, gezegenlerin hareketi, işte atmosfer, her şeyle ilgili baktığımız zaman da yeni keşifler çıkıyor ortaya. Allah işte insanlara zaten ahir zamanda bilim ve teknolojinin çok gelişeceğini ve insanların bunu daha net bir şekilde her şeyi anlayıp kavrayacaklarını belirtiyor. Peygamberimiz de hani hadislerinde belirtiyor. Zamanlar kısalacak, işte yolculuklarda süreler kısalacak diye. Eskiden kervanlarla aylarca süren yolculuk. Şu anda dünyanın hani en uzak noktasına gitseniz hani birkaç saate, hani bu saat olarak aktarma birkaç saat, en fazla hani 20-24 saat olarak düşünelim. Hani bu şekilde kısa bir sürede dünyanın her yerine gezebiliyorsunuz. İşte bu da peygamberimizin de bize söylediği gibi ahir zamanın özellikleri. Teknolojinin şu anda sınırsız bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Hani her geçen gün yeni bir şeyler çıkıyor. Her geçen gün hani bundan aşama aşama olması da çok güzel bizlere gösteriyor. Eğer bu böyle kademe kademe olmasa insan şaşırırdı. Önce cep telefonu çıktı, sonra cep telefonunda kamera çıktı, sonra 3G görüşme çıktı. Sürekli yeni bir şeyler ekleniyor. Bu da işte insanların zamanla, ait zamanda daha çok gelişim gösterdiğini gösteriyor teknolojinin, bilimin. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi inşallah.
Maşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. Bu dünya memleketine, bu muhteşem misafirhaneye gelen insan diyor, her gözünü açıp baktığında görür diyor. Neyi? Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını, eserlerini görür. İşte az önce Önder Hocam'ın anlattığı yağmur bunlardan sadece bir tanesidir. Çok olağanüstüdür, harikadır, mucizelerle doludur. Ama bize yağmur dahi tek başına bu muhteşem misafirhanenin sultanını tanıtır diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Kitab-ı Kebir'in müellifini tanıtır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in sahibini tanıtır diyor. Yani biz iman hakikatlerine, örneğin yağmura dahi bakarken böyle bakacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yağmurla ilgili çok güzel bir tefekkürü var, kısa. Onu aktarayım. Yine gökyüzüne Cenab-ı Allah'ı arayan, onu merak eden insan bakar ve görür ki diyor, yağmuru görür. O latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, yani her bir su damlasında o kadar rahmani, büyük, güzel vazifeler, görevler var ki, rahmet tecessüm ederek onlarda Cenab-ı Allah'ın rahmet tecellisi olur. Katreler suretinde, küçük damlacıklar suretinde, hazine-i Rabbani'den akıyor manasında olduğundan, Cenab-ı Allah'ın rahmet hazinesinden akıyor olduğundan, yağmura rahmet namı verilmiştir buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Biz neye bakarsak bakalım diyor, baktığın şey der ki sana diyor, bana bak, ben sana arayacağını, aramakta olduğunu bildiririm diyor, der diyor. Yani göğe de baksan, işte yıldız, gezegenler, güneş, dünya, yağmur, yağmur damlaları, her neye bakarsan bak, hepsi bize Cenab-ı Allah'ı bildiriyor. Onun yaratma sanatını ve tecellilerini bildirir. Bu gözle bakacağız. Teknik gözle bakmak hatalı olur. Teknik bilgi önemlidir, bileceğiz. Ama bunlara mana ehli, mana gözüyle bakacağız. Öbürü çok soğuk olur. Çok zahiri olur. Nitekim zahiri adam da ne yapıyor? Yine Üstad az önce çok güzel anlattı Ender Hocam ölümü. Zahiri olan adam ölüme bakar diyor. Ölümün hikmetini ve rahmetini ve güzelliğini ve maslahat cihetini göremez diyor. Zahire bakar, itiraz eder ve şekvaya başlar diyor. Şikayete başlar diyor. Bak zahir adam ölüme dahi böyle bakıyor. Demek ki biz batın ehli olacağız. Kalp ehli olacağız. Maneviyatla dolu olacağız. Öyle olursa o zaman çevremizde Cenab-ı Allah'ın yarattığı iman hakikati dediğimiz bu güzelliklerin bir manası oluyor. Baktığımızda da Cenab-ı Allah'ın izniyle görebiliyoruz o manayı. Hatta ince bir mana diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Bunu görebilmek için de kalbin, önce kalbin, sonra da aklın temiz olması gerekir. Nasıl temizleyeceğiz aklımızı ve kalbimizi? Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleriyle. Öyle olunca işte sadece tek başına bir yağmur konusu bile bizim için bir iman hakikati oluyor. Yani Önder Hocam'ın dediği gibi imanımızı arttıran, iman coşkumuzu arttıran, şevkimizi, heyecanımızı ve yine Önder'in dediği gibi Cenab-ı Allah'a bizi yakınlaştıran bir özelliği oluyor. Tek başına yağmurun, ama o ince mana gözüyle bakarsan. Öbür türlü eyvah yağmur yağdı, işte ıslanmayalım da hemen kaçışalım gibi zahiri bir bakış açısıyla Allah esirgesin program başında anlattığımız ölüm günü karşımıza geliverir. Ama ölüm zahiri bir konu değildir, batini bir konudur. İnsan hemen batın ehli olur o an. Ama Allah esirgesin geç de kalmış olabilir. Yani batın ehli olursun çünkü melekleri görünce imtihan bitiyor. O gün görüş keskindir diyor. Onun için o gün gelmeden önce değil mi? Hatta ayetler var. Cenab-ı Allah dua ediyor müminler değil mi? Ölüm bize gelmeden önce diyor. Bize rızık olarak verdiklerinden şeytana Allah sınırım. İnfak edelim diyor ve salih amellerde bulunalım diyorlar. Ölüm gelmeden önce. Çünkü ölüm geldi mi artık iş işten geçmiş oluyor. Çünkü imtihan bitmiş oluyor inşallah.
İşte bu da bize hocam çok güzel anlattığın gibi yani gerçekten hani bizim baktığımız an dünyada her şeyi hem görüneni hem de bir de bunun ardında gerçek görüneni görmemizi sağlıyor. Yani bizim bunlar hep dünyada gördüğümüz her şey bir sebep yani baktığımız zaman Allah hepsini bize sebep olarak yaratmış. Ama sebebin de sebebi var. O da işte yaratan Allah'tır. Yani dünyadaki her şeyin sebebinin sebebini görüyoruz. Çünkü hani burada yağmurun bir aklı şuuru yok. Niye her sene aynı oranda düşsün? Nereden tespit edecek bunu? Nasıl bulacak? Hani her şey tamam diyorsun mesela iklim koşulları değişiyor. Havalar mesela ısınıyor diyorsun. Ama hiç düzen bozulmuyor mesela. Her sene aynı oranda düşüyor bu yağış. Niye? Çünkü insanların ihtiyacı olan, dünyadaki diğer canlıların ihtiyacı olan bir su miktarı gerekti. Allah da bu şekilde mesela insanlara bunu eksik etmemek için bunu insanlara veriyor. Yoksa bunun doğanın bunu akıl etmesi işte hani insanlar yok hani doğaya artık kendine sanki bağımsız bir şey yapmışlar. Yok hatta doğa ana tarzında tabirler kullanıyorlar mesela. Hani sanki her şeyi doğa yapıyor. Sanki her şey doğanın elinde. Bütün her şey orada oluyormuş gibi. Oysa doğayı yaratan Allah ve kontrol altında tutan da sürekli Allah. Biz bunu işte her seferinde Kur'an mucizelerinde de çok net görüyoruz. Zaten insanlar hani böyle inanmayan insanlara Kur'an mucizesini söylediğiniz zaman bir irkiliyor zaten. Yani nasıl diyor mesela? Şöyle düşünüyor. Diyor ki ya 1400 sene diyorsun ki 1400 sene önce hani kimsenin bunu bilmeyeceği zamanda işte teknoloji bilim gelişmemişken Peygamber Efendimiz mesela hadislerinde bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu yazılıyor mesela diyoruz. Şaşırıyor böyle ya diyor 1400 sene önce nasıl biliniyor? Orada zaten bir artık düşünmeye başlıyor. Çünkü Allah dünyayı yarattığı gibi gerçekten Müslüman ve müminlere her konuda yardımcı oluyor. Mesela nasıl evrimcilere hiçbir konuda yardımcı olmuyor, hiçbir delilleri, ispatları yok. Aksine mesela hocamıza Allah her şeyi gösteriyor mesela ispatıyla, deliliyle dünyada her şey ortaya çıkıyor mesela. Diyor ki fosiller değişmemiş, fosiller çıkıyor mesela. Ya da herhangi bir şey iddia edilen proteinin oluşanamayacağı mesela delili ispatı çıkıyor. Allah her zaman zaten inananın, müminin yanında oluyor. Bunu da bir kez daha görüyoruz. İspatlarıyla, delilleriyle, bize Kur'an'ın ispatıyla sürekli zaten karşımızda. Bunu gerçekten de bu şekilde bakıp görürsek daha hayırlı, daha güzel bir şekilde bakmış oluruz. Allah'a daha yakınlaşmış oluruz inşallah.
Evet, maşallah.
İman hakikatimiz var, onunla devam edelim.
İnşallah.
Vücudumuzdan hep bahsediyoruz. Gözlerimiz de çok önemli iman hakikati. Gözdeki üstün yaratılış, göz içi basınç. Göz esnekliği çok sınırlı bir küre gibi düşünülebilir. İçerideki peltemsi sıvı küreyi bir miktar iç basınç yapar. Bu iç basıncın şiddeti ise saydam sıvının miktarını belirler. Saydam sıvı kirpiksi cisim tarafından salgılanır. Sıvı kirpiksi cisimden saydam tabakaya daha sonra da göz bebeğinden geçerek ön odaya gelir. Ve korneanın arka yüzüyle irisinin ön yüzü arasındaki dokular tarafından geri emilir. Bu salgılama ve boşaltım işlemlerinde dengesizlik olması göz içi basıncını etkiler. Üretilen ve emilen saydam sıvı miktarı eşit olduğunda sürekli bir sıvı akışı sağlanır. Böylece gözün içindeki sıvı hacmi değişmez. Ama saydam sıvının üretimi artar, emilimi azalır ya da akışı engellenirse göz içi basıncı yükselir. Vücut sistemi bir kez daha gözden geçirelim. Söze edilen sıvı çok hassas bir dengeyle üretilmekte. Fazla sıvı aynı hassas denge sayesinde geri emilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bu döngünün bütün insanların gözlerinde her an süre geldiğidir. Gözün içi suyu bir taraftan doldururken bir taraftan da boşaltılan bir akvaryuma benzer. Eğer suyun tahliyesi engellenirse akvaryum taşar veya suyun eklenmesi aksarsa akvaryum boşalır, kurur. Benzer şekilde birçok sanayi tesisinde, kimyasal tesislerde bulunan sıvı tankların içerdiği sıvı miktarları bilgisayarlarla yönetilen son derece hassas elektronik kontrol sistemi sayesinde dengede tutuluyor. Çok ince ölçüm ve hesaplamalar gerektiren bu kontrol sistemleri uzman mühendisler tarafından programlanır ve denetlenir. Sistemde meydana gelen aksaklıklar ise büyük facialara neden olabilir. Yalnızca böyle bir sıvının göz içerisinde bulunması bile büyük bir mucizeyken, bu sıvının aynı zamanda kusursuz bir döngü içinde olduğunu bilmek insanın için üzerinde düşünmesi gereken bir durumdur. Glokom hastalığı adı verilen bu durumda göz içi basıncı hızla artar. Patlamak üzere olan bir balon gibi şişen göz insana dayanılmaz acı verir. Sonuç genellikle körlüktür. İyice gerilen ve şişen göz en küçük bir darbe sonucunda yırtılır. Doğal olarak bu yazıyı okuyuncaya kadar gözünüzün içine bir sıvının doldurulup boşaldığını bilmiyordunuz. Tıpkı diğer insanlar gibi. Ama bazı insanlar böyle bir mucizenin gözlerinin içerisinde olduğunu çok acı bir şekilde öğreniyorlar. Glokom hastalığına yakalanarak yakalanan bir insan, çektiği büyük acıdan yüzünden sağlığının ne kadar önemli olduğu bir nimet olduğunu anlar. Bir ayet okumak istiyorum inşallah.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sanırım. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Yunus suresi 60.
Maşallah.
Maşallah. İnsanın yani gözü olsun, vücudu olsun çok mükemmel bir yaratıcıdır. Göz diyoruz, bütün renkleri seçebiliyor, detaylı görebiliyor. Yani bir perde var gözde. Bir ışından beyne gidiyor ve o bize görüntü olarak yansıyor gözümüzden. Bu da Allah'ın mükemmel bir yaratılışı, evet. İman hakikati maşallah.
Maşallah, ayette de şeytandan Allah'ın, senin okuduğun ayette Önder Hocam, Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Bak ne diyorlar? Mutasyonla oldu diyorlar, değil mi? Ya bir zanla dayalı, işte tesadüflerle oluştu göz diyorlar. Ya bu kadar muazzam, mükemmel bir sistem nasıl olur da mutasyonlar sayesinde oluşur ya da tesadüfler sayesinde oluşur? Yani bunu artık yani çocuklar bile buna güler vaziyette, değil mi?
Saçma.
Yani, tabii ki.
Yani, baktığın zaman...
Evet. Yani bu senin dediğin gibi saçma. Yani bunun başka bir izahı yok.
Zaten şöyle bir şey var. Şimdi göz diyoruz mesela. Göz bebeği diyorsun. Işıkta küçülüyor. Karanlıkta büyüyor mesela.
Evet.
Madem tesadüfen oldu, bu sabit bir şey olması lazım. Tesadüfler bu kadar hani kusursuz ve bu kadar detaylı yaratamaz. Bir tesadüfün böyle detay yaratması. Bir de tesadüf ne dediğin zaman bilinmiyor. Yani hani göz şey... Ne görebildiğim bir şey, ne bildiğim bir şey, ne de ispatı olan bir şey. Tabii. Tesadüf diyor sadece. Hani buna sığınıyor. Ama bu detaylı ve kusursuz bir şey, değil yaratıyor. Mi? Göz gibi mesela çok farklı, bir sürü özellik taşıyan ve bir sürü detaylara sahip olan Allah bir özellik yaratmış mesela. Sen kalkıp da buna tesadüf dersen orada dur derler adama. Çünkü yani bu şekilde o güzel bir şeyin tesadüfen yaratılması mümkün dahi değil yani. Evet.
Şimdi ayetin devamı da, değil mi? Onu şerh edersek bak, şeytan Allah'sın. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan faz sahibidir. Yani gerçekten merhamet ediyor. Bütün nimetlerini, değil mi? İnsanın lüksü için Allah veriyor faydalanması için. Bak ancak onların çoğu şükretmezler. Yani şükredenlerin çok az bir kısım olduğunu, kişiler olduğunu Allah söylüyor. Bak çoğu şükretmez. Yani demek ki yani orada da bir sır var yani. Çok şükretmemiz gerektiğinde biz buradan anlamamız gerekiyor. Çok şükretmek ama. Değil mi? Az değil. Gerçekten çok şükretmek.
Zaten bunun için şöyle yapmamız yeterli aslında. Şimdi Allah bize bir güzel mesela bakıyoruz vücudumuzdaki bütün sistemlerde mesela. Böyle nizam, bir düzgünlük, bir farklı birbirinden farklı özellikler ve eşsiz özellikler görüyoruz. Şimdi mesela göze bakıyorsun. Şuradan anlayalım mesela, bir kamerayı, fotoğraf makinesini alın mesela. Hafif şöyle titretin. Yani kamerayı ya da fotoğrafı. Bir çekim yapın mesela. Görüntüde böyle kaymalar görürsünüz. Hani böyle belirsizlik görürsünüz. Oysa biz mesela koşarken ya da ne bileyim hareket ederken falan net bir şekilde görüyoruz. Eğer o şekilde görmeseydik mesela, biz koşarken ya da yürürken sağımıza solumuza çarpardık sürekli. Çünkü sürekli oynuyoruz mesela, aşağı yukarı bir hareket var sürekli. Bir hareket sonucu bir oynama var. Biz bunu net bir şekilde ama odaklanıp görebiliyoruz. İşte bu bile, sadece bundan bu şekilde bile baksak Allah'ın bize verdiği mucizevi şeylere bir kez daha şükrediyoruz. Bütün özelliklerimize. Yani göz dediğimiz şey, bugün saatlerce anlatımını yapabiliriz. Saatlerce bir sürü özelliğinden bahsedebiliriz. Bununla ilgili hocamızın da bir sitesi var. www.gözmucizesi.com diye. Burada gerçekten gözle ilgili bütün kompleks sistemler, gözün nasıl çalıştığına dair, işte bilimin mesela gözden esinlenerek neler yaptığı, fotoğraf makinesi olsun, kamera olsun, işte gözümüzdeki kornea olsun, lens olsun, retina olsun ve diğer canlılardaki gözlerin özellikleri olsun. Hani insanlarınki farklı, diğer canlıların, hani dünyamızda yaşayan diğer canlıların özellikleri farklı. Bu yüzden dolayı bu sitede bunlar çok fazla yer alıyor, hocamız sitesinde belirtmiş. Hani gözdeki kusursuz tasarım diye. Buradan kardeşlerimiz detaylı bilgilere sahip olabilirler gözle ilgili.
Ben de gözle ilgili bir şey anlatayım o zaman. Yine bir sunumumuz var. Gözdeki estetik koruma. Göz vücudun en iyi korunan organlarından biri, gözün çevresindeki kemik yapısı, göz kapakları, kaşlar, kirpikler son derece estetik ve simetrik bir görünüm meydana getiriyorlar. Aynı zamanda da gözü koruyorlar. Yani hem estetik bir görüntüsü var hem de koruma gibi bir özelliği var. Göz kapağının sınırından çıkan kirpikler gözü toz ve yabancı maddelerden koruyorlar. Koptukları veya kesildikleri zaman tekrar uzuyorlar. Uzama kirpik eski boyutuna geldiğinde tekrar duruyor.
Evet, bu da çok
mucize. Yani şimdi burada durup düşünmek gerekiyor. Bu kirpikleri duran, durun diyen kim? Değil mi? Yani onun boyutunu bilen kim? Kör tesadüfler mi? Kör mutasyonlar mı? Doğal seleksiyon nereden bilsin kirpiğin ne kadar uzayacağını? Kesildiği zaman tekrar uzaması gerektiğini? Nasıl bir şekle sahip olacağını? Estetikten anlar mı mutasyon? Estetik olan bir varlığa mutasyon isabet ediyor. Tüm estetikliği gidiyor zaten.
Şekli bozuluyor.
Evet, evrimsel iddia ediyor ki sıfırdan estetiği bu mutasyonları oluşturmuştur diyorlar. Var mı bilimsel bir deliliniz? Yok. Gözlem var mı? Yok. Mutasyonu yarattığımız canlılarda bir estetiksel gelişme, altın orana daha da bir uyumlu hale gelme var mı? O da yok. Ama biz buna inanıyoruz diyorlar. Biz bu dini benimsediğimiz için biz bu şeye inanıyoruz diyorlar. Kaşlara bakıyoruz insanın. Kaşlar hiçbir şekilde uzamıyor. Yani belli bir raddeye geldikten sonra duruyor. Bir şekilde mesela kesildiğini farz edelim. O tekrar aynı boyutuna gelip yine olduğu yerde duruyor. E canım DNA'da öyle yazıyor. Aman ne kadar ikna edici
DNA'da
bir açıklama.
Yazı mı var bir kere? Zaten öyle bir şey yok. Kodlamalarla oluyor ama o da
anlamlı. Zaten o ikna edici bir açıklama değil ki yani. DNA'da öyle yazıyor. Yazıyor diyorsun bak.
Evet.
Kim yazmış o zaman? Onu söylemen gerekiyor. Yani o DNA da öyle kodlu diyor mesela. Kim kodlamış onu söylemen gerekiyor. Sen yazılım gördüğü zaman bu yazılım bilgisayarı işte rastgele virüs girmiş. Virüs de öyle harfleri yan yana dizerek böyle bir yazılım kodlamış mı dersin? Tesadüfen kodlama oluşur mu dersin? Yoksa bunu bir yazılımcı, aklı başında bir yazılımcı, bayağı da yetenekli bir yazılımcı yapmış, kodlamış mı dersin? Tabii ki yazılımcının olduğunu, bir akıl olduğunu söylersin. DNA'da da aynı şeyi görüyoruz.
Bir de şey için. Değil mi? Tesadüf diyorsun mesela. Tesadüfen gözü oluşturdun. Bunu korumak için kirpiği niye yapıyorsun? Kaşını niye yapıyorsun? Ve gözünü çukurda niye tutuyorsun? Hani bu kadar da hani mükemmel şekilde bir yaratılış görüyoruz yani burada. Mükemmel bir şekilde, kusursuz bir şekilde. Tesadüfen göz oluştuysa kirpik nasıl oluştu? Kaş nasıl oluştu? Koruyan, kollayan şeyler nasıl oluştu? Bunu sorarsın yani insan. Hani bu kadar tesadüfün evet. Yan yana gelmesi mümkün değil zaten.
Allah yani hassas organları çok özel yerlere yerleştirmiş. Gözü diyorsunuz, gözü diyoruz koruyacak yerde. Herhangi bir darbe geldiği zaman ilk kaşımızın üstüne geliyor veya göz kapakçığımız engelliyor darbeyi. Kalp diyoruz göğüs kafesimiz engelliyor. Beyin diyoruz kafatasımız engelliyor. Özel organları özel yerlere koymuş Allah.
Tabii, yani. Bakın ayette de Allah o gözlerle, bakın hocam kesiyorum belki ama. O gözlerle de Allah soruyor, bak şeytandan Allah'a sınırım, görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisine şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler, diyor Cenab-ı Allah. Bakın başka bir ayette, inşallah. Onun dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler diyor Cenab-ı Allah. Kim bu ilahları edinen? Değil mi? Darwinist kafa. Ya hiçbir şeye gücü yetme. Bak yarattığını söylüyor Allah. Bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Artık samimi gözle bakıp, değil mi? İman gözüyle bakıp, tövbe edip ve artık salih amellerde bulunmaya başlasın artık bu Darwinist kafa. Çünkü yani kendilerini iyice rezil ediyorlar. Değil mi? Yani ne gerek var?
Olmayan bir şeyi savunuyorsun, ya, arkasında duruyorsun.
Tabii ki yani bu haşa Allah'ı inkar etme inadından vazgeçmeleri lazım.
İnşallah.
İnşallah.
Ya hiçbir şeyi yaratmaya gücü yetmeyen varlıkları tapıyorlar tabii. Gerçekten. Mutasyon bakıyoruz gerçekten hiçbir şeyi yaratamıyor. Doğal seleksiyona bakıyoruz. Evrimciler kendi diyor zaten. Doğal seleksiyonun bir türleşmeyi sağlayacak bir gücü yoktur diyorlar. Kendileri de itiraf ediyorlar. Hatta Hazreti İbrahim kıssasında da mesela Hazreti İbrahim putların bulunduğu yere gidiyor. Bütün putları kırıp en büyük putu kırmıyor. Elindeki baltayı da o putun yanına koyuyor. Sonra tabii Hazreti İbrahim sürekli putların bir şey yaratamayacağından bahsettiği için kavim içerisinde Allah'ın yaratacağını, marikatlerini anlattığı için kavim içerisinde ve o zamanki Darwinist kafanın da geçersizliğini anlatıyor sürekli. O dönemin müşrikleri diyorlar ki bunu yapsa İbrahim adında bir genç yapmıştır. Çünkü onu bu putları diline doladığını işittik diyorlar. Yani sürekli putlardan bahsediyor demek ki. Sürekli Darwinist kafanın o zamanki geçersizliğinden bahsediyor. Ama sürekli anlatıyor ki demek ki Hazreti İbrahim hiç durmadan her gün büyük bir şevkle anlatıyor sürekli. O yüzden ilk akıllarına Hazreti İbrahim geliyorlar, çağırıyorlar Hazreti İbrahim'i. Hazreti İbrahim geldiği zaman o yapmıştır diyor yani en büyüklerine sorun diyor. Diyorlar ki işte onun bir şeye gücü yetmeyeceğini sen de biliyorsun diyorlar. Bakıyoruz şu anki evrimcilere diyorlar ki doğal seleksiyonun bir evrimleştirici gücü yoktur diyorlar. Mutasyonun evrimleştirici gücü yoktur diyorlar. Sonra ayetteki o kişiler sonra tekrar yüzüstü dönüverip biz vicdansızmışız diyorlar. Zalimmişiz diyorlar biz. Fakat sonra tekrar yüzüstü döndüler diyor Allah ve tekrar putlarına tapmaya devam ediyorlar. Yani bu evrimcilerde de aynı şeyi görüyoruz. Diyorlar ki işte mutasyonun, doğal seleksiyonun bir evrimleştirici gücü olduğunu gerçekten görmüyoruz diyorlar. Tamam diyoruz hani bir sonuç bekliyoruz bununla ilgili, güzel bir açıklama bekliyoruz. Dolayısıyla mutasyon ve doğal seleksiyon sonucunda oluşmuştur diyorlar canlılık. Yani aynen o dönemle aynı olduğunu görüyoruz. Yine gözle devam edelim. Kirpikler düzgün, yumuşak ve yukarı doğru hafifçe kıvrıktırlar. Bu şekil hem kullanışlı hem de son derece estetiktir. Bakın hem estetik olarak muazzam bir görüntüsü var hem de işlevi çok önemli. Zeis adlı bezlerin salgıladıkları yağlı bir salgı ile kirpikler yağlanır. Kavisli elastik bir yapı kazanırlar. Eğer bu ince bakım yapılmasaydı kirpikler son derece sert, fırça gibi olacak. Her göz kırpmada rahatsızlık verici bir karışma ve takılma hissi meydana gelecekti. Kaşlarımızda, alnımızda akan terlerin göz içerisine girmesine engel oluyor. Ayrıca güneş ışınlarının da kırılarak göz içerisine gelmesini ve insanı rahatsız etmesini engelliyor. Bakın yani hem mesela kaş çok estetik, kirpik çok estetik, insana güzel bir görüntü veriyor. O gözün güzelliğini tamamlıyor. Kaş ve kirpik. Aynı zamanda da pek çok işlevi var. Peki bu işlevlere bakıyoruz. Hayati mi? Değil. Bir insanın kaşını kesin. Kirpiklerini tamamen alın. Ölür mü? Yani o şekilde ölme ihtimali var mı? Yok. Hayatını devam ettirir. Hangi de doğal seleksiyonla oluşacak o zaman? Siz diyorsunuz ki hayat mücadelesiyle bütün özelliklerimizi kazanmışızdır. Kaşı hangi hayat mücadelesiyle kazanabilir? Sen kirpiği hangi hayat mücadelesiyle kazanabilir? Tabi buna benzer birçok sistem var yani yüzlerce sistem var insan vücudunda. Evet. Ve hayati sistemler de hayati olmayan sistemlerde evrimin geçersizliğini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Hayati sistemlerin bir anda olması gerekiyor. Evrim yavaş yavaş gelişmelerden bahsediyor. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişmelerle hayati sistem olmaz bir anda gerekiyor. Hayati olmayan sistemlere bakıyoruz. İşte kaş, kirpik veyahut da sinirlerin belli bir süreden sonra algıyı iletmemesi insana rahatsız etmemek için. Bu tarz hayati olmayan sistemlerde evrime ters çünkü her şeyin bütün özelliklerin yaşam mücadelesiyle kazanıldığını ve hayatta kalmak için kazanıldığını iddia ediyor. Dolayısıyla bu da evrimi çürütmüş oluyor. Yani nereye baksak evrim çürüyor yani hangi sisteme, hangi organa, hangi sistemin içerisindeki detaylara baksak evrim tamamen bitiyor Allah'ın izniyle.
Kendileri bir mücadele içinde olduğu için doğadaki canlıların da böyle bir mücadele içinde olduğunu söylüyorlar. Kimse bir mücadele içinde değil. Her şey ve her şey istese de istemese de Allah'a gönülden tesbih ediyor. Allah her şeyi kuşatandır diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'sının. O yüzden bir mücadeleye gerek yok. Tekrar söylüyoruz inşallah. Samimi gözle bakılırsa, bakın Allah ne kadar estetik ve güzel yaratıyor değil mi? Ne için? Bu güzellikleri görebilmemiz için yaratıyor. Tamam, bu gözlerle o zaman Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu mucizeleri görmezlikten değil, görerek artık yani iman etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Onun için samimiyete davet ediyoruz inşallah.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu gözlerden mesela bu kadar bahsettik. Bunların bu kadar bahsedilmesi, bu kadar gerçeklerin farkına varılması da hani Darwinizmin, materyalizmin işte buna benzer düşüncelerin çöktüğünü görüyoruz bunların. Hani biz bunlara şu anda anlatıyoruz, gözler böyle, gözler şu sistemde çalışıyor, yaratan Allah'tır, kusursuz yaratmıştır diye. Bunun da farkına ahir zamanda varıldı. Az önce de söylediğimiz gibi hani bilim ve teknoloji ahir zamanda çok gelişti. O yüzden biz mesela şu an teknik yönlerini çok detaylı olarak anlatabiliyoruz. Çünkü ahir zamanın özelliği bilim ve teknolojinin gelişiyor olması. Şu anda büyük boyutlarda gelişmeler gösteriyor. Ahir zamanda da zaten Peygamber Efendimiz söylüyor, teknolojide ve bilimde gelişme olacağı. İşte bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri zaten. Bu şekilde gelişmelerin olması, materyalizmi, işte komünizmi, faşizmi, Darwinizmi tamamen yerle bir edecek olan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bunun da zaten şu anda olaylarını görüyoruz, yaşıyoruz sürekli. Ve son 30 yılda bunlar gerçekleşiyor. Ve Peygamber Efendimizin dediği gibi bir hadisinde diyor, hani tesbih tanelerinin arka arkaya, hani sıralanışı gibi olaylar peş peşe gelecektir diye. Gerçekten de 200 tane alamet var ve bunların şu anda çok büyük bir kısmı gerçekleşti. Peygamber Efendimizin söylediği gibi. Bunların olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazısı da mesela şiddetli bir ortamın olması, insanların hastalıkların artması, işte çözümü olmayan gibi gözüken hastalıkların çoğalması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden bir tanesi. Büyük İslam alimleri de gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hani peygamberimizin hadislerine dayanarak, Kur'an'a dayanarak bununla ilgili açıklamalar yapmışlar. Onlardan birini aktaralım. Büyük Veli İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin açıklamaları. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanındaki şiddetli ortamı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın derin ilmini anlatıyor. 17. yüzyılda yaşamış büyük velilerden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Mesnevisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği zamanın çok karışıklıklarla dolu olacağını, onun maddi ve manevi hastalıkların çok yoğun ve şiddetli olduğu bir dönemde zuhur edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın böyle büyük manevi hastalıklara, o zamana kadar görünmemiş yoğun karışıklığa Allah'ın vesile etmesiyle tam deva olacak büyük bir ilim sahibi olacağını şöyle anlatıyor. Onun için Kur'an'da gelir, yani bildirilir. Sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde, Nem suresi 62. ayette, kastedilen mecburiyet zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul olunması beyandır. Ve bu sebepler ki her asırda olan şiddetli musibetleri ortadan kaldırmaya tam anlamıyla müktebi bir kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur eylemesidir. Ve alemin karışıklığı had safhaya gelip ihtiyaç olunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhura gelse gerektir. Zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, velaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar bilirler. Gerçekten de dünyanın şimdi son zamanlarında bunu çok görüyoruz. Hani dünyadaki hastalıklar, dünyadaki yaşanan karışıklıklar, fitneler, savaşlar. Hani her gün yeni birine şahit oluyoruz. Bu da bize işte artık ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz olayları aktarmış bize. Bunların peş peşe gerçekleşiyor olması ve bu olayların tek olması da bize bu dönemde olduğumuzu gösteriyor. Ahir zamanda yaşadığımızı, Mehdiyet çağında olduğumuzu gösteriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da beraber dünyadaki bu zorluk, sıkıntı ve fitnelerin, kargaşaların biteceğine Allah, Peygamber Efendimiz hadislerinde söylemiş. Allah da bize Kur'an'da zaten belirtmiş Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa ile beraber dünyada hani Müslümanlığı yayacaklarını ve bunun için çalışmalar yapacaklarını, insanları dertten, sıkıntıdan, çileden kurtaracağını ve tüm dünyanın son zamanlarında, yani ahir zamanda İslam hayatına döneceğini, Müslümanlaşacağına dair. Bunlar da işte biz de sürekli bunu müjdeliyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz müjdelenin diye buyuruyor. Gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi razı olur diyor. Demek ki dünyadaki, yani Allah'ın yaratmış olduğu bütün evrendeki her şey Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gerçekten de beklediğini biz bu ayette de mesela hadiste de görüyoruz. O yüzden bizim de bu şekilde Peygamberimizin de dediği gibi müjdelenmemiz gerekiyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bunun önünü kesmeye çalışmak değil ya da işte sonra gelecek ya da gelmeyecek gibi değil de bunun gerçekten zamanında yaşadığımızın bilincinde bu şekilde yaşamamız gerekiyor. İşte bunun önünü zaten kesmeye çalışsalar da kesemeyecekler. Çünkü dünyanın kaderi ve bunu bu şekilde yaşayacak. O yüzden dolayı biz de sürekli anlatıyoruz. Anlatmaya da inşallah devam edeceğiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada olduğunu, şu anda işte faaliyetlerde olduğunu görüyoruz zaten. Hadislerden de anlıyoruz. İnşallah hani bütün dünyaya, bütün Müslüman kardeşlerimize rahat ve huzurlu olacak bir dünya hayatı gelecek. Hani bu karanlık gecenin, Darwin'in çökmüş olduğu dünyaya karanlık bir gece var şu anda. Bu karanlık gecenin bir sabahı olacak. O da Mehdiyet'le inşallah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la. Yani bunları müjdeleyelim şimdiden inşallah, kardeşlerimize inşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımızı A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz.